Ayrım 13. Kusursuz cinayet yoktur. Kusursuza yakın olanlar vardır. Sevil Atasoy. Sayfa 117. Kanıtın gerçek öyküleri. Köşe kapmaca. El benim, parmak senin. Kanıtın Köşe Kapmaca adlı Biray Dalkıran'ın yönettiği 56. bölümünde Azra, Demirkan'ın parmak izini kopyalayarak kasayı açıyordu. Ayrıca parmak izlerinin yaşının da tartışıldığı öykünün esinlenildiği birçok olay var. Çünkü parmak izi sahteciliğine başvurarak kusursuz suçlar işlemeye heves edenler saymakla bitmez. Kement, kemer, sarmal sözcüklerini duyan bir adli bilimcinin aklına ne bir sığır çobanının kementi, ne pantolonu tutan kemer, ne de sarmal şeklinde bir merdiven ya da yay gelir. Bizlere bu sözcükler sadece parmak izini hatırlatır. Çünkü bu gezegende son 100 yıl içinde yaşamış 70 milyon kişinin parmak izini bir nedenle almış olanlar sayesinde onların kement, kemer ve sarmal adı verilen gruplardan birine sokulabildiğini biliyoruz. Her bir grubun 30 kadar da alt sınıfı ve onların da başka alt grupları olduğundan yeryüzünde tek yumurta ikizlerinin dahi parmak izleri değişiklik gösterir. Bu yazımın amacı size parmak izinin tek ve eşsiz olduğunu anlatmak değil, nasıl ve nedeni henüz aydınlatılamamış olmakla birlikte ana karnındaki 3. ayda oluşmaya başladıkları ve ölüm sonrası çürümeye kadar aynı kaldıkları için pasaport başvurularında, bazı yabancı ülke sınır kapılarında ve tutuklamalarda alındığını çok iyi biliyorsunuz. Ülkemizde de bulunan yüksek işlem hızlı bilgisayarların 2 saniyeden kısa sürede 1 milyon adet 10 parmak izi kartını tarayabildiğini, bir başka deyişle hepimizin parmak izinin olduğu bir banka olsaydı, olay yerindeki parmak izimizi eşleştirmelerinin sadece 2 dakika süreceğini de duymuş olabilirsiniz. Kaliteli parmak izi bulmak zor. Her olay yerinde parmak izi bulunmaz. Bulunsa da kalitesi karşılaştırmaya elverişli olmayabilir. Çünkü parmak izinin kalitesi garip bir biçimde kişinin stres, metabolizma, beslenme, sağlık, meslek, yaş, etnik köken ve cinsiyetinden, ayrıca izin bırakıldığı yüzeyin niteliği ve çevre koşullarından etkilenir. Ayrıca polisler çocuk yaştakilerin parmak izlerini görünürleştirmekte de ciddi zorluklar yaşar. Uzun yıllar bu sorunun, parmak uçlarının dokunduğu yüzeye bıraktığı bileşenlerin yaşa göre değişmesinden kaynaklandığını düşünürdük. Yakın geçmişte FBI araştırmacıları meselenin bırakılan maddelerin niteliğinden değil, sadece oranının değişmesinden ileri geldiğini saptadılar. Bu yüzden çocuk parmak izlerini aramak için büyüklerdeki gibi protein ve esterleri değil, laktik asit tuzlarını hedefleyen tekniklerin kullanılmasını önerdiler. Ama sadece profesyonelleri ilgilendirecek bu ayrıntının sizin için pek önemli olduğunu sanmıyorum. Parmak izinden DNA imdada yetişti. Gelelim yarım ya da sürüntü halinde olduğundan karşılaştırmaya elverişli olmayan parmak izlerine. Malum, demokrasilerde çareler tükenmez. Nitekim imdada yine DNA yetişiyor. Çünkü tek bir parmağın tek bir teması dahi genetik analize yetecek DNA'yı barındırır. Her ne kadar parmak iziyle bırakılan DNA miktarı terlemeye ve genel sağlık durumuna bağlı olarak kişiden kişiye, hatta aynı kişinin bir izinden diğerine değişse de çekirdek ya da en azından mitokondriyal DNA elde etmek mümkün. Üstelik parmak izi ister çeşitli tozlar püskürtülerek, mor ötesi ışık kaynakları kullanılarak, siyanoakrilat buharları tutularak görünür hale getirilsin, isterse kristal violet ya da ninhidrin ile boyansın, kimyasal ya da fiziksel işlemler parmak izindeki DNA'yı bozmuyor. Bu arada plastik ve cama bırakılan parmak izlerinden DNA eldesinin kağıt gibi pütürlü bir düzeye oranla daha kolay olduğunu belirtelim. 25 bin yıl öncesinden kalan parmak izi. Varsayalım ki hırsızlık mahallinde parmak izini bulduk. Kime ait olduğunu da saptadık. Ama adam, ben musluk tamircisiyim. Bu apartmana sıklıkla gelip giderim. En son geçen ayın 15'inde gelmiştim. Parmak izimi bulmanız doğal derse ne yapacağız? Parmak izinin yaşını bulmamız gerek değil mi? Henüz rutinde kullanılmasa da artık bunun da çaresi var. 2011 Mart'ında İngiltere'nin Brain'daki Sussex Üniversitesi'nde çalışan kuantum mühendisleri, parmak izinin elektrostatik yük değişikliği ölçüldüğünde yaşının da söylenebileceğini buldular. Robert Prance ve arkadaşlarının geliştirdiği yöntemin şimdilik tek bir sakıncası var. O da sadece plastik ve cam üzerindeki parmak izinin yaşını belirleyebiliyorlar. Kovan gibi metal yüzeyde sonuç alamıyorlar. Bir parmak izi çok eskiyse ne olur diye merak edebilirsiniz. Tek bir örnek vermekle yetinmek istiyorum. Çek Cumhuriyeti'nin doğusundaki Dolní Vestonice ve Pavlov kazılarından çıkan heykelciklerdeki parmak izleri tam 25 bin yıllıktır. Şimdilerde arkeologlar buluntular üzerindeki parmak izlerini bir veri tabanında toplamaya çalışıyor. 1. yüzyıldan kalma bir Güney Amerika seramiği üzerindeki parmak izi, Roma kazılarında çıkanlardan birinin üzerindekiyle tam olarak uyuşursa, dünya tarihinin yeniden yazılacağından hiç kuşkunuz olmasın. Sudaki Bıçak. Roman Polanski'nin 1962 Polonya yapımı ünlü filmi Sudaki Bıçak, tekne ile denize açılan karı koca ile otostopçu arasındaki rekabet ve cinsellikle örülü bir gerilim öyküsüdür. İki erkek arasındaki çatışma, sustalı bıçağın suya düşmesiyle farklı bir boyut alır. Sizinle paylaşmak istediğim yönetmen Polanski'nin 1977'den bu yana peşini bırakmayan ve dünyanın birçok ülkesine girişini engelleyen 13 yaşındaki küçük kız çocuğu Samantha Gamer'ı uyuşturucuyla etkisiz hale getirerek tecavüz etmekten aldığı cezalar değil. Filminin adındaki gibi suya düşmüş ya da atılmış bir bıçağın delil olarak ne ölçüde işe yaradığı. Her soruşturma ve her olay yeri incelemesinin güçlükleri olur ama en zoru ve tehlikelisi su altındakilerdir. Sudaki bir delilin üzerinden fazla bir şey elde edilemeyeceği sanılır. Halbuki su altı olay yerlerinden ya da suda kalmış bir cesetten tıpkı karadakiler gibi kan, saç, lif gibi parmak izi kanıtlarına ulaşılarak çözülmüş nice olay vardır. Bırakın su altındaki araçlardan, örneğin dikiz aynalarından parmak izi elde etmeyi, elle boğularak öldürülmüş kişinin boynundan saldırganın parmak izlerini dahi bulmak mümkün olmuştur. Parmak izi yüzünden dilenen özürler. Her polisin can simidi, her suçlunun korkulu rüyası parmak izi oldukça düşük bir hatayla gerçekleştirilir. Bir başka deyişle hatasız değildir. Çünkü her ne kadar karşılaştırma bilgisayarlar aracılığı ile yapılsa da eninde sonunda karar veren insandır. Müslüman avukat Brandon Mayfield'ı Madrid tren katliamından sorumlu tutan FBI hatasını çok acı biçimde ödemişti. Parmak izlerinin bir asırlık şanlı tarihine 2004 yılında bomba gibi düşen bu olayın nedeni geride 191 ölü, 2000 kadar yaralı bırakan patlamalar sonrasında ele geçen mavi poşetteki parmak izidir. FBI poşet üzerindeki parmak izinin Amerikan vatandaşı Müslüman avukat Brandon Mayfield'e ait olduğunu bildirmişti. Avukat çıkarıldığı mahkemede 10 yıldır Amerika'dan ayrılmadığını, pasaportunun bile olmadığını söylediyse de dikkate alınmadı. 3 ay kadar sonra İspanyollar parmak izinin gerçek sahibinin bir Cezayirli olduğunu saptadılar. FBI pardon dedi. Avukat 2 milyon dolar tazminat aldı. Parmak izi karşılaştırmalarının hatasız olduğu efsanesi de böyle yıkıldı. Brandon Mayfield'ın haksız yere suçlanışının ayrıntılarını Doğan Kitab'ın yayınladığı Labirent adlı kitabımda yer alan Maynuşyaların dünyasına düşen Madrid bombasında okuyabilirsiniz. Yapılan araştırmalar her 1000 parmak izi karşılaştırmasından 2 ila 25 kadarının yanlış olduğunu gösteriyor. Çünkü yeryüzünde parmak izi birbirine eş iki insan yoktur. Daha önce yazdığım gibi parmak izi tek ve eşsiz ama parmak izi benzeyen çok insan vardır. Parmak izinin tahtını sallayan bir diğer olay, bulunmaması gereken bir cinayet mahallinde parmak izine rastlanan ve tutuklanan İskoç kadın polis Shirley McKee'nin yıllar sonra aklanmakla kalmayıp 750 bin poundluk tazminatı almasıyla sonlanan adalet savaşıdır. Olay yerindeki banyo kapısının pervazı üzerindeki parmak izinin sanıldığı gibi polis McKee'ye ait olmadığı, karşılaştırmada hata yapıldığı ortaya çıktığında cinayetin tek zanlısı marangozun da evde bulunan parmak izlerinin karşılaştırılmasında hata yapılmış olduğunu kabul etmek zorunda kalan İskoç polisi, adamı da serbest bırakmak zorunda kalmış, böylelikle cinayet dosyası faili meçhullerin bulunduğu rafta yerini almıştı. Komiser Shirley McKee'nin Adalet Savaşı'nın ayrıntıları, Doğan Kitab'ın yayınladığı Karanlığa Yolculuk adlı kitabındaki Marangozu Kurtaran Kadın Polis'te yer alıyor. Kimi insanın hiç parmak izi yok. Kimi insan için o doğuştan şanslı, istediği suçu işleyebilir. Biz de yakalayamayız diyebilirsiniz. Bazı ender rastlanan genetik hastalıklarda hiç parmak izi oluşmaz. Adermatoglifia denen bu hastalığa tutulmuş olanların parmak uçlarında, avuç içlerinde, ayak parmakları ve tabanında hiç çizgi yoktur. Bunun dışında hastalığın başkaca bir belirtisi bulunmaz. Kişinin şikayeti de olmaz. 2007 yılında 20 yaşlarında İsviçreli bir kadın ABD gümrüğünden geçerken çok ciddi bir sorunla karşılaştı. Memurlar kimliğini bir türlü saptayamadılar. Pasaportundaki resim yüzünün özelliklerini tam olarak tutmaktaydı ama parmak izlerini almaya kalktıklarında hayretler içinde kaldılar. Çünkü kadının parmak izleri yoktu. Aslında kadının az önce sözünü ettiğim adermatoglifiyası vardı. Basel Üniversitesi Hastanesi dermatologlarından Peter Aitin, haklı olarak hastalığa gümrükten geçişi yavaşlatan hastalık adını taktı. Kadının 9 yakın akrabasının 4'ünün aynı şekilde parmak izleri olmadığı anlaşıldığında sorunun kalıtımsal olabileceğini düşünen Peter Aitin ve Tel Aviv Suraski Tıp Merkezi'nden meslektaşı Eli Spreker, aile bireylerinin tamamından kan örneği alarak DNA'larını incelemeye başladılar. Ender DNA'ların yer aldığı veri tabanlarını tarayan ve sorunun hangi bölgeden kaynaklandığını saptayan Yana Nusbek adlı genç bir öğrencileri oldu. Araştırmacılar parmak izlerini kodlayan genin SMARCA4 adlı bir gen olduğunu düşünüyor. Eğer haklılarsa asırlardır süren bir soru da yanıtlanmış olacak. Yani parmak izlerinin nasıl ve ne zaman oluştuğu sorusu. Negeli Franchetti ya da son sendromlu ve dermatopatia, pimentosa reticularis, hastalarının da parmak izleri yoktur. Saçların ince ve kırılgan oluşuyla dikkat çeken bu hastalıklarda çok ender görülen kalıtımsal kusurlardır. Öte yandan kanser tedavisinde kullanılan capecitabin adlı bir ilacın da parmak izi kaybına yol açtığı biliniyor. Hastaların parmak uçlarının şişmesi izlerin kaybolmasına yol açıyor. Şişince izler yeniden belirginleşiyor. Gönül ferman dinlemez. Şimdi gelelim bu yazıyı yazmanın asıl nedenine, yani başlıkta yer alan el benim parmak senin meselesine. Başka birinin parmak izini kullanarak suç işlemek mümkün. Bu başka biri faille işbirliği içinde olabilir, uyutulmuş ya da ölmüş olabilir. Suç işleyecek olan doğrudan kalıp yöntemi denen bir tekniği kullanarak parmak izini alıyor. Parmak izi kopyalanacak kişi olacaklardan haberdar değilse, yani gönüllü olarak işbirliği yapmıyorsa, parmak izinin kalıbını almak için cam, ayna, parlak satıhı üzerindeki iyi bir izi yeterli. Yapılan işlemlerin ayrıntıları video klipler şeklinde internette dolaşıyor. Dolayısıyla benim burada ayrıntılarını aktarmama gerek yok. Bir parmak izi uzmanı izin sahteliğini kolayca anlar ama parmak izi tanımaya dayalı makineleri şimdilik kaldırmak mümkün. İşte bu nedenle birçok kurum ve kuruluş parmak uçlarındaki minutiyalar, yani çizgilerin küçük ayrıntıları yerine izin canlılığı ya da parmak uçlarındaki damarların özellikleri gibi farklı biyometrik verilere dayanan cihazlar kullanıyorlar. Ama bugüne kadar parmak izi sahteciliği konusunda gördüğüm en yaratıcı suçlu bir kadın. Aşk sen nelere kadirsin dedirtecek kadar hoş bir olay. Kadın elde benim parmakta diyor ama bakın gümrükçüleri nasıl aldatıyor. Vizesinin süresi dolunca Japonların sınır dışı ettiği 27 yaşındaki Çinli bayan Lin Rong, sevdiği adamla birlikte olmak için yeniden Japonya'ya girebilmenin yollarını arıyordu. Önce bir sahte pasaport edindi. Buraya kadarı makul. Sonra bir plastik cerraha gitti. Kendimi teklif ettiği yoksa cerrahın mı fikriydi bilinmez, 15 bin dolar karşılığında sağ elinin baş ve işaret parmaklarının derisini sol eline, sol elininkileri sağ eline naklettirdi ve amacına ulaştı. Ama sevdiği Japon'la 2009'da evlenmeye kalkınca yeniden parmak izlerinin alınacağını hesaplayamadı. Parmak uçlarındaki iyileşmiş yara izlerini fark eden memur, polisi arayınca yakalandı ve yine sınır dışı edildi. Bu arada kim bilir belki yeni bir yöntem bulmuş, Japonya'ya girmiş ve muradına ermiştir. Japon polisi bu cerrahi yöntemin sık kullanıldığını tahmin ediyor ve özellikle göçmen başvurularının çok olduğu ülkelerdeki meslektaşlarını uyarıyor. Suudi dudakları doğru bankaya. Hani her polisiye dizide, bu arada kanıtın neredeyse her bölümünde karşınıza çıkan şu herkesten swab ve parmak izi alalım söylemi var ya, Suudiler şimdilerde buna dudak izini de eklemeye çalışıyorlar. Parmak izleri kimliklendirmenin en ucuz, en basit ve güvenilir yöntemlerinden biri olmakla birlikte avuç içi, ayak tabanı, hatta kulakların izi bile suçluyu bulmada kullanılır. Medine Tayyibah Üniversitesi anatomi uzmanı Doktor Magda Ahmet El Domiati ve arkadaşları da bine yakın Medineli erkek ve kadından aldıkları dudak izlerini 2010 yılı ortalarında tıpkı parmak izi gibi tasniflemeyi başardılar. Tek yumurta ikizlerinde bile farklı olduğunu gösterdiler. Şimdi ülke genelinde tüm vatandaşlarının zaten var olan parmak izi ve DNA'larının yanı sıra dudak izlerini kapsayan bir veri tabanı oluşturmaya çalışıyorlar. İsraillilerin tamamı bankaya. Bir ülkenin güvenliğinden sorumlu olanlar haklı olarak suç işlendiğinde ne yapıp edip onu aydınlatmak ister. Faili meçhul sayısının yüksekliği kadar rahatsız edici bir şey yoktur. Bu hedefe varmanın en kestirme yolu vatandaşların tamamının parmak izini bir veri tabanında toplamaktır. Bir adım ötesi DNA bilgilerini toplamaktır. Şimdilik ikincisinden bir hayli uzaktayız. Ama parmak izlerini yasal olarak depolayanlar, en azından bu yolda yasal düzenlemeler çıkarmış olanlar var. Örneğin İsrail. İsrail hükümetinin değişik bakanlıklarının 2 yıl boyunca gizli biçimde yürüttükleri tüm vatandaşların biyometrik bilgilerini bir veri tabanında toplamaya yönelik çalışmalar 2009 yılının Aralık ayında Knesset'in önüne bir yasa teklifi şeklinde geldiğinde kıyamet koptu. Bir dizi akademisyen, hukukçu, bilişim ve güvenlik uzmanı, dernek ve insan hakkı savunucuları, dünyanın başka bir ülkesinde görülmedik ölçüde kapsamlı bu veri tabanına karşı çıktı. Kişi özgürlüğüne, onuruna, özel hayatına saldırı şeklinde tanımladıkları böylesi bir girişimin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda ülkenin ve vatandaşların güvenliğini tehdit edebileceği kaygıları dillendirildi. Ancak hükümet yetkilileri yollarından dönmedi. Biyometrik veri tabanı yasası parlamentodan geçti. Pasaport ve kimlik alanların tamamının parmak izi ve yüz çevresi özellikleri bankalanıyor. Çok yakında pasaport ve kimlik başvurusunda bulunmayanlar dahil herkesin biyometrik verisini bankaya teslim edeceği muhakkak. 13. ayrımın sonu. Sayfa 123.